Ayrım 4.
Bebeğin yaşı, bebeğin beyin hücreleri. Hamileliğin 10 ila 18. haftaları bebeğin oluşturabileceği toplam beyin hücre sayısı belirlenir. Hamileliğin 8. ayı bebeğin beyin ağırlığı 2'ye katlanır. Doğum, yetişkin beynin ağırlığının %25'ine ulaşır. 6. ay yetişkin beynin ağırlığının %50'sine ulaşır. 1 yaş yetişkin beynin ağırlığının %70'ine ulaşır. 2 yaş beyin büyüme devresine başlar ve beyin hücrelerinin hacmi artar. 3 yaş çocuğun beyni maksimum hacminin %90'ına ulaşmıştır. Nöroanatomist Dr. Marion Diamond, sincaplar üzerinde yaptığı deneylerde doğum öncesi zenginleştirilmiş ortamın sincaplardaki labirenti öğrenme performansını artırdığını söylüyor. Bu görüş, beyin korteksinin doğum öncesi uyarımıyla etkilenebileceğinin ipuçlarını vermektedir. Dr. Diamond aynı zamanda şunları da ekliyor. Eğer anne hamileliği sırasında fiziksel yönden aktif olursa yüksek seviyede steroid hormonu salgılanacak. Bu da plasenta zarından geçerek bebeğe ulaşacaktır. Steroid hormonu gelişen çocuğun beyin korteksi için avantaj oluşturacaktır. Bir bebek beyninde takriben 100 milyar nöron vardır. Bu hayat boyu yeterli gelecek bir sayıdır. Nöronlar düşünmenin ve hatırlamanın mekanı olan beyin korteksinde tam olarak doğru yerlerini bulmak zorundadırlar. Eğer yollarını şaşırırlarsa ciddi gelişme problemleri ortaya çıkabilir. Sigara, alkol, uyuşturucu, yoğun ilaç kullanımı ve radyasyona maruz kalma bu tür problemlerin belli başlı sebepleridir. Doktor Babuna, çocuk beyninin yeterince gelişmesinde doğum öncesi ve doğum sonrası uyarım kadar fizyolojik ve organik gelişmenin de önemli olduğunu vurgular ve şöyle der. Ana rahmindeki bebeğin sağlıklı gelişebilmesi için annenin iyi beslenmesi gerekir. Beslenmede vitaminleri ve mineralleri sağlayacak taze gıdalar gerektiği gibi günde 100 ila 159 gram proteinin de çeşitli gıda şekilleriyle alınması gerekir. Bunlar et, tavuk, balık, süt ürünleri, yumurta şeklinde olabilir. Aynı zamanda zararlı etkenlerden, duman, egzoz gazları, tozlu ortamlardan uzak durmak lazımdır. Özellikle nikotinden başka 1000'e yakın zararlı madde içeren sigaranın gebelikte fevkalade kötü etkileri vardır. Tabii bu arada günümüzde oldukça yaygın olan beyaz zehirden de kaçınmak gerekir. Dışarıdan gelen zehirli maddelerden başka insan organizmasında üretilen zehirler de vardır. Biz bugün biliyoruz ki bütün üzüntüler, büyük heyecanlar da vücudumuza kötü etki yapan bazı maddeler üretir. Bu maddeler şüphesiz bebeğin gelişmesini kötü yönde etkiler. Gail Rosenblum, bebeğin beyin nöronları arasındaki bağları adeta fiziki haritaya benzetir. Nöron ismi verilen milyarlarca beyin hücresi hamilelik süresince gelişir. Nöronların birleştiği bağlantı noktaları da 9 aylık hamilelik süresince bölünerek dallanıp budaklanır. Bunlar öğrenmenin gerçekleşebilmesi için fiziksel haritaları oluştururlar. Daha zeki insanlarla sıradan insanlar arasındaki fark beyin hücreleri arasındaki bağlantı sayısıdır. Zeki insanlarda hücreler arası bağların sayısı daha fazladır. Bu bağlantılar beyinde değişik merkezlerden gelen bilgilerin ve emirlerin çok hızlı bir şekilde işlev görmesini sağlar. Bağlantılar beyin alanları uyarıldığı oranda çoğalır ve gelişir. Çok iş gören kasların diğerlerine kıyasla güçlenmesi gibi. Doğum öncesinde uyarım alan bebeklerde almayan bebeklere göre nöronlar arası bağ sayısı daha fazladır ve daha gelişmiştir. Beyin gelişimi üzerinde çalışan bazı nörologlar anne karnındaki bebekte beyin üretiminin hemen döllenmenin arkasından başladığı sonucuna varmışlardır. Nöronların üretimi 5 ay boyunca devam eder. Diğer bir deyişle hamileliğin 5. ayında bir bebeğin beyin hücreleri sayı bakımından tamamlanmış olur. Bundan sonraki büyüme hacim olarak büyümedir. Hücreler genişledikçe beyin hacmi de büyür. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde Çocuk Uyarım Eğitimi Birliği kurucusu Dr. Susan Ludington Hu, müzikle uyarımın beyin hücrelerindeki kaybı azalttığı gibi bebeğin duygusal gelişimine de katkı yaptığını söyler. Müzik dinlerken bebek müziğe tepki verir, yatışma ve rahatlama hisseder. Zira müziğin ritmi annesinin kalp atışına benzemektedir. Mozart ve Chopin'in klasik müziği de yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Artık bebek bekleyen birçok anne baba doğum öncesi eğitime inanmakta ve uygulamaktadır. Birçok doktor artık hamile kadınlara sürekli olarak çocuklarıyla konuşmalarını ve onlara şarkı söylemelerini öneriyor. Bu önerilerin bir amacı da çocuğa huzurlu ve mutlu bir başlangıç sağlamaktır. Eğer mutluluğun en somut göstergesi yüzdeki tebessüm ise, mutlu doğan çocuklar ülkesi unvanı en çok Tayland'a yakışacaktır. Zira burası gülümsemenin gelenek haline geldiği bir ülkedir. Tayland'da en fazla gülen bebeğin kaydını tutan doğum doktoru Charat Panhuramhorn olmuştur. Panhuramhorn, Bangkok Hastanesi'nde 1993 yılında ebeveynler için doğum öncesi uyarımı üzerine bir deney programı düzenlemiştir. Gebeliğin 20. haftasından itibaren bu programdaki anneler her gün yıkanmaya teşvik edildiler, sallanan bir sandalyeye oturdular, rahatladılar, güzel bir resme baktılar ve klasik Tayland müziği dinlediler. Panhuramhorn bu kadınlara haftada 3 defa nefes alma egzersizleri, çocukla konuşma ve şarkı söylemeye ait çok yönlü duyum programıyla oyun oynama ve diğer hoş aktivitelerle birlikte masaj tatbik etti. Doğumdan sonra bebeklerde yapılan ölçümlerde deney grubunun birçok yönden gülme ve kahkaha atma daha üstün olduğu görüldü. Tayland'daki hemen hemen tüm deney bebekleri doğumdan sonraki ilk 5 gün boyunca güldüler. Bu 6 haftaya kadar beklenmeyen bir şeydi. Programa katılmayan bebekler onlar kadar neşeli değillerdi. Chamberlain. Doğan bebeklerin yüzlerine bakarak sağlık durumlarını inceleyen ve ne demek istediklerini anlayan ilk doğum doktoru Frederick Leboyer'dir. 1975. Sıcaklığı ayarlayıp bebekleri suda dünyaya getiren Leboyer, çocukların artık işkence çekiyorcasına ağlamadıklarına, bilakis güldüklerine şahit olmuştur. Bu aslında şaşılacak bir durum değildi. Bebekler zaten ana rahminde bir sıvı içinde yaşıyorlardı. Bu yüzden su çocuğa doğum için alışageldiği bir ortam sunuyordu. Gerek doğum doktorlarının, gerek annelerin verdikleri bilgilere göre su bebekleri gülerek dünyaya geliyorlar. Doğum esnasında çekilen resimler de su bebeklerinin rahimden suya gülerek çıktığını ispatlamaktadır. Bu bebekler annelerinin coşkulu bir tecrübe yaşadığını biliyor gibiler. Gülücükleriyle tam bir huzuru vurguluyorlar ve yüzlerinde "Teşekkür ederim anneciğim" ifadesi okunuyor. Çocuklarımızın mutlu bir başlangıç yapması için doğum öncesi verilen uyarımların önemli bir rol oynadığını öğrenmek şüphesiz çok rahatlatıcı. Hele bu uyarımlar annelerin bizzat kendileri tarafından yapılırsa uyarımın etkisi daha da artıyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde çalışan psikolog Anthony DeCasper, yeni doğan bebeklerin kendi annelerinin seslerini fark edip tercih ettiklerini gösteren çalışmalarda bulunduğunu belirtmiştik. Aynı bebekler anne sesinden sonra baba sesine ilgi göstermektedir. Verne, DeCasper'ın çalışmalarını doğrular ve bebeklerin ilk defa rahimlerinde duydukları hikayeleri, şiirleri ve masalları diğerlerine tercih ettiklerini belirtir. Anne yüksek sesle okuduğu zaman bebek bu sesi kemiklerin iletişimiyle alır. Rochester Üniversitesi Eastman Müzik Okulu eğitim profesörü Donald Shelter tarafından yapılan diğer bir çalışmada anne karnındaki 30 çocuğa egemen bir melodiden oluşan orkestra kayıtları dinletildi. Bebek bekleyen annelerin tümü karınlarındaki bebeklerde anında bir aktivite meydana geldiğini bildirdiler. 2 yıl sonra denek bebeklerin çoğu kendilerine dinletilen melodiyi tanıyabildiler. En önemlisi bu çocukların konuşmalarının net bir şekilde tane tane olduğu gözlemlenmiştir. Ninnilerin geçmişe göndermeler yaptığını gözlemledim. genç anneler bu folklorik şarkıların geleneklerinden haberdar değillerdir diyen Michelle Odent, kadınların çocuklarına şarkı söyleme ihtiyaçları olduğuna inanıyor ve anne sesiyle söylenen ninnilerin çocuğun dil gelişimindeki önemini vurguluyor. Geçmişte kadınların hepsi çocuklarına ninni söylerdi. Bu çok önemliydi. Çünkü şimdi keşfettiğimize göre çocuk ilk dil derslerini rahimde almaktadır. Anne dilinin tonları sadece konuşmayla değil şarkıyla da aktarılır. Şarkı söyleyen bir ses konuşmadan daha fazla frekansa sahiptir. Sağır annelerden doğan çocuklar maalesef dil gelişimindeki bu önemli ilk dersten mahrum kalırlar. Anne karnında eğitimin Fransız öncülerinden Dr. Alfred Thomas, şarkı söyleyen kuşların yumurtaları, şarkı söylemeyen kuşlar tarafından kuluçkaya yatırıldığı zaman çıkan yavruların şarkı söyleyemediğini ortaya çıkarmıştır. Bebeğin rahimde öğrendiği ses kültürü 16 ila 20 bin kilohertz arasında belli frekansları içerir. Anne sesi diğer seslerden çok daha az bozulmaya, distorsiyona uğrayarak çocuğa ulaşır. En fazla bozulmaya uğrayarak bebeğe ulaşan sesler yüksek perdeli seslerdir. Rubble'a göre 1984 anne karnındaki çocuk önce düşük frekanslı seslere tepki verir, sonra daha yüksek frekansları algılamaya başlar. Miami Üniversitesi'nde pediatri ve dil bilim profesörü Dr. Henry Truby, gebeliğin 6. ayında bebeğin anne sesindeki ritme doğru kaydığını ve 28 haftalık doğan bir bebeğin ilk ağlama spektrografının anne sesiyle uyum gösterdiğini söylemiştir. Müziğin elementleri, perdeleri, yoğunluğu ve ritmi aynı zamanda dilin elementleridir. Bu sebepten müzik, kulağı ve beyni dilin sesini dinlemeye, bütünlemeye ve konuşmaya hazırdır. Müzik, insanın tüm duygularını uyaran, vücudu ve aklı etkileyen, iç güzelliği geliştiren, yaratılışımızdaki estetikleri harekete geçiren sihirli bir etkiye sahiptir. Rahimde müzikle uyarılan çocukların doğum sonrası benzer tonları fark ettiklerini gösteren başka bir örnek de Dr. Thomas Verney'den gelir. Verney, Doğmayan Çocuğun Gizli Hayatı isimli kitabında Montreal'deki Hamilton Filarmoni Orkestrası müzik yönetmeni Boris Brot'un tecrübelerine yer verir. Brot, bir parçayı dinlerken birden daha önce hiç dinlemediği halde cello bölümünü mükemmelen hatırladığını fark eder. Bu durum, daha önce eğitimini almadığı bazı parçalarda da kendini gösterir. Olayı annesine anlatır. Annesi gülerek bunun şaşılacak bir şey olmadığını söyler. Çünkü annesi profesyonel bir cello icracısıdır. Brot'un ilk defa dinlediği halde mükemmel olarak hatırladığı parçalar, annesinin kendisine hamile olduğu sırada çaldığı parçalardır. Müzik çok eski tarihlerden beri değişik kültürlerde önemli bir yer tutmuş, insanoğlunu ruhsal, fiziksel ve duygusal yönden etkilemiştir. Fakat ancak bu yüzyılda müzik bilimsel olarak ilgi çekmeye başlamıştır. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir araştırma, müziğin çocukların uzaysal ve matematiksel zekasına etkileri üzerine bilgi içerir. Yakın zamanda Los Angeles Times gazetesinde yayınlanan 11.9.98 bir makale müziğin nörobiyolojik etkisini ele almış ve şu satırları içermiştir. Kuşku yok ki müziğin bir biyolojisi var. Müzik ilaçların geleceğinde aktif rol oynayacaktır. Giselle Whitwell, RMT. New York Hunter Yüksekokulu'ndan Dr. Robert Freud, tavuk embriyoları üzerinde bir deney uyguladı ve 14 günlük tavuk embriyolarının müzik notalarını öğrenip onlara tepki verdiklerini ortaya çıkardı. Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra yumurtanın içinde öğrendikleri müzik notalarına tepki vermeye devam ettiler. Bu deney hayvanların bile müzikle bir şeyler öğrendiğini gösteriyor. İneklerle yapılan bir çalışmada klasik müzik dinleyen ineklerin süt veriminin arttığı, rock müziği dinleyen ineklerin ise neredeyse sütünü kestiği gözlenmiştir. Klasik müziğin bitkiler üzerinde de olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. Yanlarında klasik müzik çalınan bitkilerin diğer bitkilere oranla daha hızlı çiçek açtıkları görülmüştür. hamile kadınlar için çıkarılan Beslenme Notları adlı dergide Katy Gallery şöyle söyler: "Eğer konuşma ve klasik müzik çalma bitkilerin dahi çiçek açmasına yardımcı oluyorsa, siz bunun insanı nasıl besleyeceğini tahmin edin." 1992'de Polverini ve Ray'in yaptığı bir araştırmaya göre doğum öncesi kendilerine ninni söylenen bebekler rahimde bu uyarıcıyla sakinleşmişlerdir. Doğum öncesi rahim şarkılarıyla uyarım alan çocukların almayan çocuklara göre çok daha yumuşak mizaçlı oldukları görülmüştür. Şimdi anne babaların akıllarından geçen o soruya gelelim. Nasıl bir uyarı? Sat, uyarımın sadece uyarım niteliğinden çıkıp öğretici niteliğe girmesi gerektiğini savunuyor ve şöyle diyor: "Doğum öncesi öğrenme ile doğum öncesinde uyarım alma arasındaki fark rahimde hafıza oluşturulmasıdır. Önemli olan herhangi bir şarkıyı herhangi bir şekilde söylemek değil, uygun bir şekilde uygun şarkıları söylemektir. Doğduktan sonra ağlayan çocukların %95'i uygun olan şarkıyla en az 6 ay süresince yatıştırılabilir." Peki çocuğun bir melodi hafızası oluşturması için gerekli olan fark neyi içerir? A. Şarkının kompozisyonu ve uzunluğu. B. Hamilelik sırasında öğretimin ne zaman başladığı. C. Her hafta ve her gün ne kadar sıklıkta çalındığı. D. Günün hangi saatinde çalındığı. E. Doğru ses düzeyi. F. Doğru anne tavrı. Bütün bunlar öğrenmeyi etkileyen faktörlerdir. B. Sat. Çocuğunuzun duyusal olarak uyarım vermenizin en iyi takvimi her gün tekrarlanmak şartıyla 28 ila 30 haftadır. Süper Bebek kitabının yazarı Dr. Sarah Bravi de hamile kadınlara basitçe şöyle bir öneride bulunuyor: "Hamilelik sırasında müzikle bir uyarım yapmak istediğinizde şunları hatırlayın. Basit bir ton bulun ve onu günde bir ya da iki defa çalın. Kendi zevkinize uygun müzik seçin, zira sizin duygularınız çocuğu etkiler. Peki beyindeki hücre sayısını artıracak ve hücreler arası bağları güçlendirecek en iyi kod için anahtar nedir? Bu konuda referansımız ve ipucumuz kalp atışıdır. Verilecek müzik kalp atışını regüle edici, ritmik, aralıklı ve titreşimli olmalı, bebeğe şaşırtıcı ve mantıksız gelmemelidir." Verne. Verne, anneye ait psikodinamik kalp atışının rahimdeki cenin üzerinde yaptığı etkiye dikkat çeker. Annenin düzenle çalışan kalbi hiç şüphesiz bebeğin hayat destek sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. Doğal olarak çocuk bunu bilmez, tek bildiği kalp atışının onun küçük evrenindeki en önemli takım yıldızı olduğudur. Onunla uyur, onunla uyanır, onunla hareket eder, onunla dinlenir. İnsan aklı rahimde olsa dahi sonsuz sembol üretme yeteneğine sahip olduğu için zamanla ona metaforik bir anlam yükler. Onun sürekli çalan trompeti onun için huzuru, güveni, sevgiyi temsil eder. Onun varlığıyla çocuk çiçek açar. Profesör Doktor Özcan Köknel, annenin kalp sesinin bebeğe mutluluk ve rahatlık verdiğini, en derin ve sağlıklı uykunun anne kucağında olduğunu söyler. Profesör Doktor Engin Gençtan da kalp sesinin bebek üzerindeki yatıştırıcı etkisini kabul eder. 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneysel bir araştırmada bir hastanede yeni doğan bebeklere yetişkin bir insanın kalp sesleri dinletildiğinde bu bebeklerin çoğunun ağlamalarını kestikleri ve bir bölümünün uykuya daldıkları gözlemlenmişti. Bunu izleyen bir diğer gözlem de Salt'ın gözlemine gönderme yapıyor olsa gerek, annelerin bebeklerini genellikle göğüslerinin sol yanında kalbin bulunduğu bölge üzerinde tuttuklarını fark edilmesidir. Gerçi bu sağ elin egemen olmasının doğal bir sonucu da olabilirdi. Ama solak annelerin de bebeklerini sol yanlarında tuttukları ayrıca gözlemlenmişti. Bu gözlemlerden hareket ederek geliştirilen bir varsayıma göre, bebek döl yatağındayken titreşimlerini algıladığı annenin kalp atışlarını doğduktan sonra da bir süre algılama ihtiyacındadır. Bu, hiçbir çaba göstermeden var olabildiği, rahat ve sıcak döl yatağının sağladığı güven ortamından birden yoksun bırakılmış olmanın oluşturduğu tedirginliği kısmen olsun azaltır. Kalp müfredatı Redmond Doğum Öncesi Enstitüsü'nden Dr. Brent Logan'a ait bir kavramdır. 1960'lı yıllarda annelerin doğal olarak çocuklarını sol taraflarında tuttuğunu not eden Dr. Lee Salk'ın çalışmalarını temel alır. Brent Logan, Baby Plus ismi altında kalp vuruşlarını taktil eden ritimler kullanır. Bebeğe teyp ile ritmik sesler çalınır. Bu 16 haftalık bir programdır. Programda dinletilen müzikler bir yetişkinin kulağına monoton gelebilir. Ancak ritmi ve sırayla gelen değişiklikleri çocuğunuzun beyin gelişimi için yararlıdır. Brevi. Takriben 1980 yılından bu yana anne babalar için doğum öncesi uyarımlar geliştirilmekte ve test edilmektedir. 1990 yılıyla beraber sofistike programlar ailelerin hizmetine sunulmuştur. Doğum öncesi uyarım üzerine en geniş çaplı deney psikolog Beatrice Monrick tarafından 684 aile üzerinde Venezuela Caracas'ta gerçekleştirilmiştir. Doğum öncesi programı ailelerin 6 yıl boyunca gözlem altında tutulmasıyla test edilmiştir. Sonuçlar, doğum öncesi uyarımların daha iyi duyum kabiliyeti, konuşma becerisi, hareket gelişimi, hafıza ve zeka gibi tüm kategorilerde avantaj sağladığını göstermiştir. Bu sonuçlar neticesinde Venezuela hükümeti tüm ülke çapında programın uygulanmasına karar vermiştir. APP-PAH, Doğum Öncesi ve Doğum Sırası Psikolojisi ve Sağlığı Birliği, Dr. Monrick'e 1995 yılında çalışmalarından dolayı ödül vermeyi uygun görmüştür. Chamberlain. Dünya çapında son 10 yılda 60 bini aşkın çocuk doğum öncesi eğitime tabi tutulmuştur. Bunların doğduklarında gözlerinin açık olduğu, gülümsedikleri, rahatlamış göründükleri, elleri ve kolları açık, ağlamayan, tabiri caizse çabuk şakımaya başlayan, sesleri ayırt edebilen, dikkat alanı geniş, ilk keşif puanları diğer bebeklerden çok daha iyi, gelişim devrelerini başarıyla geçen, sanatsal ustalıkları, bedensel başarı düzeyleri yüksek ve etkileyici bir sosyaliteye sahip çocuklar oldukları görüldü. Şimdi bu programlardan birkaçını yakından inceleyeceğiz. Brent Logan'ın Doğum Öncesi Uyarım Programı. 1986 aralığında başlayan bu çalışma, anne karnındaki 2 aylık bir bebek üzerinde sesli uyarımlar yoluyla yapılmıştır. İlk beyin hücrelerinin doğum öncesindeki ölümünün duyumsal uyarımlarla olumlu yönde etkilenmesi üzerine oluşturulan bir çalışmadır. Dr. Brent Logan, bulgular arasında yeni doğanların stres yüzünden önemli ölçüde beyin hücre kaybına uğradığının yer aldığını söylüyor. Duyumsal uyarımla Logan, doğal beyin hücresi ölümünün minimuma indirileceğini savunuyor. Rahimdeki bir hidrofona kaydedilen bu sıralı sinyaller, annenin nabız atışı sesinden elde edilir. Böylece doğum öncesindeki doğal ses ortamına uydurulur.